Ayrım 19.
Çünkü gerçek, o kadar korkunç gerçek böyleydi. Ve bu, bugün bile hala geçerlidir. Ta köklerine dek bilinmesi gereken gerçek budur. Öyle ki bu kökler kopartılarak anılardan, insanın ruhundan, o ezici ve utanç dolu yaşamımızdan tümüyle silinip atılsın. Bu korkunç olayları anlatmaya beni zorlayan ve daha gerekli olan bir başka neden daha var. Hepimizde nefret uyandırmalarına ve birçok değerli kişinin yaşamını ezmelerine karşın halkımız bütün bunları yenecek kadar sağlıklı ve genç ruhludur ve bunları yenmeye başaracaktır da. Yaşam bizi her zaman şaşırtır. İğrenç artıkların bir karınca kalabalığını andıran çokluğunun yanı sıra bu kalabalığın içinde kendilerine yol açmaya çalışan iyilik dolu, parlak, sağlıklı ve yaratıcı insan güçleri vardır. Daha güzel, daha iyi ve daha insanca bir yaşamın yeniden geleceğine olan sarsılma inancımızı doğuran işte bu güçlerdir. 13. bölüm. Ve ben bir kez daha kendimi büyük babamın yanında buldum. Beni görünce büyük babam yumruğuyla masaya vurdu ve beni şu sözlerle karşıladı. Buraya bak maskara. Artık seni besleyecek değilim. Bundan sonra sana büyük annen baksın. Bakarım dedi büyük annem. Ne olacak yani? Al da bak öyleyse diye bağırdı büyük babam. Sonra birden sakinleşti ve açıkladı. Artık benim mallarımla onun hiçbir ilişkisi yok. Her şeyimizi ayırdık. Büyük annem pencerenin önüne oturmuş hızlı hızlı döndürüyordu. Yumaklar sevinçle zıplıyor, iğnelerle kaplı iğne denli, güneşin altında altın bir kirpi gibi parıldıyordu. Öylesine az değişmişti ki, sanki büyük annem de iğnelerden yapılmış gibiydi. Ama büyük babam daha zayıflamış, yüzü daha çok kırışmış, kızıl saçları iyice beyazlanmış ve hareketlerinde sakin otoriterliğin yerini ateşli bir huzursuzluk almıştı. Yeşil gözleri her şeye kuşkuyla bakıyordu. Eşyaları aralarında nasıl bölüştüklerini büyük annem gülerek anlattı bana. Bütün tabakları, tencereleri ve çanak çömleği büyük babam ona vermiş ve işte benden alıp alacağının hepsi bu kadar demişti. Sonra bir tilki kürkü dahil büyük annemin eski moda bütün giysilerini almış ve 700 rubleye satmış, bu parayı da faizle meyvecilikle uğraşan Musevilikten dönme vaftiz oğluna borç olarak vermişti. Sonunda korkunç bir cimri olup çıktı ve kendisine olan tüm saygısını yitirdi. Atölyede birlikte çalıştığı arkadaşlarını, zengin tüccarları ziyaret etmeye başladı. Onlara çocuklarının kendisine mahvettiğini söyleyerek dileniyordu. Kendisine olan saygılarından yararlanarak onlardan epey para sızdırdı. Eve döndüğünde paraları büyük annemin burnunun dibinde sallar, övünerek bir çocuk gibi onunla dalga geçerdi. "Bak şuna yaşlı budala, kimse sana böyle bir şey vermez." Sonra bu paraları yeni edindiği, uzun boylu dazlak kafalı, herkesin kırbaç adını taktığı arkadaşı ile onun şişman yanaklı, kahverengi gözlü, erimiş şeker kadar tatlı olan dükkan sahibi kız kardeşine borç olarak verirdi. Evde her şey dikkatle ayrılmıştı. Bir gün büyük annem kendi aldığı yiyeceklerle yemeği hazırlıyor, ertesi günde yiyecekleri büyük babam satın alıyordu. Bugünlerde yemek ağza alınmayacak kadar berbat olurdu. Büyük annem gidip kaliteli at alır, büyük babam ise işkembe, ciğer, akciğer ve doldurulmuş domuz işkembesiyle yetinirdi. Çay ve şekerleri de ayrıydı ama çay yapmak için aynı çaydanlığı kullanıyorlardı. Çay zamanı gelince büyük babam sinirli sinirli sorardı ona, ''Dur bir dakika, o kadar acele etme, ne kadar koydun?'' Eliyle çay yapraklarını yoklar, dikkatle sayar ve ''Senin çay yaprakların benimkilerden daha ince, onun için ben daha az koyacağım.'' Benimkiler daha kalın ve daha sert. Büyük annem çayları koyarken kendisine daha açık koymasın diye gözlerini ondan ayırmaz, kendisinden bir, iki bardak fazla çay içmemesine dikkat ederdi. Bir bardak daha içer misin diye sorardı büyük annem çaydanlığı boşaltmadan önce. Büyük babam çaydanlığın içine bir göz atar ve tabii içerim, burada bir bardaklık daha var derdi. İkon lambaları için yağı bile ayrı ayrı alıyorlardı. 50 yıl birlikte yaşayıp çalıştıktan sonra. Büyük babamın bu cimriliğini şaşırtıcı ve iğrenç buluyordum ama büyük annem onun bu tavrı karşısında gülüp geçiyordu. Bu kadarı yeter derdi gülmemi önlemek için. Yaşlılığında biraz daha aklını yitiriyor o kadar. 80'i geçti. Hele sen de bir o yaşa gel bakalım. Hem merak etme, her zaman kendime bir ekmek parası kazanabilirim. Ben de para kazanmaya başlamıştım. Hafta sonlarında sabah erkenden bir torba alır ve avluları dolaşarak kemik, bez parçası, kağıt ve çivi toplardım. Bu işi okuldan sonra da yapıyordum. Cumartesi günleri topladıklarımı satar, 30 ya da 50 kapik arasında para kazanırdım. Kimi haftalar daha çok kazandığım bile olurdu. Büyükannem parayı alır, telaşla eteğinin cebine sokar ve gözlerini yere indirerek beni överdi. Eksik olma yavrum, senle ben aç kalmayız. O kadar da zor değil, öyle değil mi? Bir gün paralara bakıp sessizce ağladığını gördüm onun. Delikli burnunun ucundan tuzlu bir gözyaşı damlası akıyordu. Panayır zamanında üstün körü kurulmuş tezgahlarında demir satılan Peski Adası'ndan ya da Oka boyundaki odun depolarından kereste ve odun çalmak, kemik ve paçavra satmaktan daha karlıydı. Panayır'dan sonra tezgahlar sökülür, direkler ve sopalar adada depo edilir ve bunlar ilkbaharda sular taşana dek burada dururdu. Oradaki toprak sahipleri ve toprak ağaları iyi bir sopaya 10 kapik verirlerdi. Günde 2 ya da 3 tane çalınabiliyordu. Ama ancak kötü havalarda bekçiler yağmurdan ve kardan kulübelerine kaçtıklarından yapabiliyorduk bunu. Canlı neşeli bir gruptuk. Güvercin dediğimiz Mordovlu dilenci bir kadının oğlu 10 yaşındaki Sanka vardı. Kendisine göre sessiz, kibar ve neşeli bir çocuktu. Bir de iri siyah gözlü, kemikli, gürültülü yetim bir çocuk olan Kostroma vardı. Daha sonra 13 yaşına gelince bir çift güvercin çaldığı için gönderildiği ıslahanede kendini astı. Tatar Harbi 12 yaşında iyi yürekli basit bir çocuktu. Mezar kazıcısı ve mezarlık bekçisi olan bir adamın oğlu olan Yaz adında kısa, kalkık burunlu 8 yaşında bir çocuk vardı. Kara hastalığına tutulmuştu ve bir balık kadar az konuşurdu. İçimizde en büyüğü dul bir terazinin oğlu olan Grişka Çurkay'dı. Mantıklı, aklı başında bir çocuktu ve en büyük merakı dövüşmekti. Hepimiz aynı sokakta oturuyorduk. Hırsızlık bizim oturduğumuz bölgede bir suç değildi. Bu yarı aç evlerin yaşayabilmek için her zaman başvurdukları tek çıkar yoldu. Panayır yalnızca 1,5 ay sürer, bu da tüm kasabayı doyurmaya yetmezdi. Birçok saygıdeğer kasabalı bile ırmaktan az bir şey kazanmaktan çekinmez, akıntıya kapılıp sürüklenen kalasları ve odunları toplar, kendi yaptıkları sallarla taşırlardı. Ama çoğunlukla Mavnalardan ya da Volga ve Oka boyundaki öbür av bölgelerinden iyi korunmayan her ödür parçasını çalar, başka bir deyişle iç ederlerdi. Hafta sonlarında büyükler yaptıkları bu işle övünür, çocuklar da onları dinlerken işin inceliklerini öğrenirlerdi. Baharda panayır için hareketli bir çalışma döneminden önce sokaklar sarhoş işçilerle, arabacılarla dolup taşardı. Çocuklar da bunların ceplerini boşaltırdı. Oldukça yasal sayılan ve büyüklerin önünde korkusuzca yapılan bir şeydi bu. Marangozlardan alet, arabacılardan civata, yük arabacılarından mil çalarlardı ama bizim grup bu tür işlere girmezdi. Bir gün Çurka kararını açıkladı. Artık hırsızlık yapmayacağım. Annem izin vermiyor. Ben de korkuyorum dedi Habi. Kostroma her zaman küçük hırsızlıklardan nefret eder, hırsız sözcüğünü özel bir vurguyla söylerdi. Yabancı çocukların sarhoşları soyduklarını görüp de içlerinden birini eline geçirirse onu çok kötü döverdi. İri gözlü bu huysuz çocuk kendisini bir yetişkin sanıyordu. Bir hamal gibi yalpa vura vura yürüyor, boğuk derinden gelen bir sesle konuşmaya çalışıyordu. Çok sert, yaşlı ve gerçek dışı bir görünümü vardı. Güvercin ise hırsızlığın bir günah olduğuna inanıyordu. Ama Peski Adası'ndan kereste çalmak bir günah olarak kabul edilmiyordu. Ve içimizde hiçbiri bu işi yapmaktan korkmuyordu. İşimizi epeyce kolaylaştıran bir yol bulmuştuk. Akşamları hara karardıktan sonra ya da hava kötü olduğunda güvercin ile Yaz gürültülü bir şekilde buzların üstünden Peski'ye gider, hiç saklanmazlar, bekçilerin dikkatini çekmeye çalışırlardı. Bu arada geri kalan dördümüz hiç sezdirmeden değişik yerlerden yukarı tırmanırdık. Yaz ile güvercinden pirelenen bekçiler ise onların ardına düşerdi. Sonra biz daha önce kararlaştırdığımız odun yalılarının arasından bir yerde buluşur, keresteleri seçer, güçlü bacalara sahip arkadaşlarımız bekçileri kızdırıp peşlerinden koştururken biz de rahatça geri dönerdik. Her birimizin uzunca koca bir çengel olan uzun bir ipi vardı. Bunların ucuna geçirdiğimiz kütükleri karın ve buzun üstünde sürüklerdik. Bekçiler bizi hemen hemen hiç fark etmez, fark ettiklerinde de asla yakalamazlardı. Sonra elde ettiğimizi 6'ya bölüyorduk ki bundan da her birimizin eline aşağı yukarı 7 kapik geçiyordu. Bu kadar bir parayla insan bir gün karnını tıka basa doldurabilirdi ama. Güvercinin annesi eve bir şişe vodka götürmediği zamanlar onu dövüyordu. Kostroma günün birinde bir kuş kapanı alma hayaliyle parasını biriktiriyordu. Çurkan'ın annesi hasta bir kadındı. Bu yüzden o da elinden geldiğince para kazanmak zorundaydı. Ha bir de doğmuş olduğu ve Nijni'ye geldikten sonra boğulan amcasının kendisini büyüttüğü kasabaya dönebilmek için biriktiriyordu parasını. Habi kasabanın adını unutmuştu şimdi. Aklında kalan tek şey Volga yakınlarında ve Kama'nın üstünde olduğuydu. Her nedense bu bizim için büyük bir eğlence konusu olmuştu. Şaşı Tatar arkadaşımı durmadan kızdırırdık. Orada bir kasaba var Kama'da ama nerede bilmiyoruz. Ne ellerinizle dokunabilir ne de ayaklarınızla uzanabilirsiniz ona. Önceleri Habi çok kızıyordu ama bir gün güvercin kendisine taktığımız adı haklı çıkartan boğuk bir sesle ''Nen var senin?'' dedi. ''İnsan arkadaşına hiç kızar mı?'' Bu Tatar'ı çok utandırdı. Ve ondan sonra o da Kama'daki kasaba üstüne uydurduğumuz şarkıya katıldı. Her şeye karşın paçavra kemik toplamayı kereste çalmaya yay tutuyorduk. Baharda karlar eriyip yağmurlar bomboş panayırın kaldırımlı sokaklarını tertemiz yaptıktan sonra epeyce ilginç bir çaba oluyordu bu. Çukurlarda insan bir sürü çivi, demir parçası, hatta bakır ve gümüş para bile bulabiliyordu. Ama bekçilere 4 kapik rüşvet vermek ya da herhangi bir yolla onları yatıştırmak zorundaydık. Yoksa bizi kovalıyor, torbalarımızı elimizden alıyorlardı. Sonuç olarak kazandığımız para için çok çalışmak zorundaydık. Ama hepimiz geçinip gidiyorduk ve zaman zaman aramızda kavga etmemize karşın dövüştüğümüzü hiç anımsamıyorum. Bizim barış kuşumuz güvercindi. Bizi her zaman şaşırtan ve utandıran, açık ve yalın bir dille hep doğruyu söylerdi. Ağzından çıkan sözcüklerin kendini bile şaşırttığı olurdu. Yazın iğneleyici sözleri onu asla gücendirmez, ürkütmez, kötü olan her şeye sakin ama inandırıcı bir tavırla karşı çıkardı. ''Neden yine böyle bir şey yaptın?'' diye sorardı ve biz yaptığımız işin mantıklı hiçbir yönü olmadığını görürdük. Annesinden ''Bizim Mordovlu'' diye söz ederdi ki hiçbirimiz bunu gülünç bulmazdık. ''Bizim Mordovlu dün yine eve kör kütük sarhoş geldi.'' dedi. Bize neşeyle yuvarlak gözleri pırıl pırıl parlayarak kapıyı açtı ve bir tavuk gibi gıdaklayarak basamağa oturdu. Ciddi Çurka sordu. Ne gıdaklayarak mı? Güvercin eliyle dizine vurdu. İnce sesiyle annesinin şarkısını söylemeye başladı. Tak tak tak, genç çoban vurur sopasıyla cama ve hepimiz dökülürüz sokaklara. Çoban Borka akşam çağrısını çalar kavanın ucunda ve köyde herkes susar. Buna benzer bir yığın kıvrak şarkı bilir ve onları çok güzel söylerdi. Sonracığıma diye sürdürdü. Kapının önünde sızıp kaldı ve odanın içi buz gibi oldu. Donacaktım neredeyse. Tir tir titriyordum. Allah'a kaldıramayacağım kadar ağırdı. Onun için bu sabah ona dedim ki, içkiyle intihar etmeye mi çalışıyorsun? Bana şu karşılığı verdi. Merak etme, çok geçmeden kurtulursun benden. Yakında öleceğim. Çurka çekingen bir sesle doğruladı. Evet, onun daha fazla yaşayamayacağı belli. Her yanı şişmiş zaten. Üzülür müsün diye sordum. Ne sanıyorsun dedi güvercin şaşkınlıkla. İyi bir anadır o. Güvercini durmadan dövdüğünü bildiğimiz halde onun doğru söylediğine inandık. Fazla bir şey toplayamadığımız günlerde Çurka'nın şöyle dediğini bilirdim. Aramızda birer kapık toplayalım da anasına vodka parası çıksın. Yoksa onu gene dövecek. İçimizde okuma yazma bilen 2 kişi vardı. Çurka ile ben. Güvercin bu yüzden bizi çok kıskanır, bir fareninkini andıran sivri kulaklarıyla oynayarak boğuk sesiyle ''Bizim Mordoğlu'yu yolcettikten sonra ben de okula gideceğim. Beni içeri alması için öğretmene dizlerimin üstünde yalvaracağım. Okulu bitirdikten sonra da piskoposun belki de çarın bahçesinde bahçıvanlık yapacağım. Baharda Mordoğlu ile yine kilise için para toplayan yaşlı bir adam ellerinde bir şişe vodka ile yerinden kopup düşen bir kalas yığınının altında ezildiler.'' Kadın hastaneye kaldırıldı ve pratik kafalı Çurka güvercine ''Neden gelip bizimle oturmuyorsun?'' dedi. ''Hem annem sana okuma yazma da öğretir.'' Kısa bir süre sonra güvercin başı yukarıda dükkanların üstündeki tabelaları okumaya başlamıştı. ''Kabballar, bakkallar, aptal'' diye düzeltti Çurka. ''Ne yapayım? Harfler durmadan yer değiştiriyorlar. Harfler.'' Birisi onları okuduğu için harfler öylesine memnunlar ki sevinçten zıplayıp duruyorlar. Ağaçlara ve çimenlere olan aşkı bizi şaşırtıyor, bizim için bir eğlence kaynağı oluyordu. Kumlu toprağın üstüne kurulmuş olan mahallemizde fazla yeşillik yoktu. Yalnızca evlerin avlularında birkaç yıldız söğüt ağacı ya da yaşlı çalı ile çitlerin altında çekingen bir tavırla gizlenen birkaç kuru ot vardı. İçimizden biri kazayla bu otların üstüne oturursa güvercin öfkeyle bağırırdı. ''Neden çimenleri eziyorsunuz? Kumun üstüne oturamaz mısınız? Herhalde sizin için pek fark etmez.'' O yanımızda olduğu zaman Oka'nın kıyısındaki söğüt ağaçlarından tek bir dal bile gönül rahatlığıyla kopartamazdık. Çünkü o şaşkınca bize bakar, omuzlarını silker, kollarını iki yana açıp ''Neden her şeyi mahvediyorsunuz? Amma muzur insanlarsınız.'' derdi. Ve onun bu işten öfkesi hepimizi utandırırdı. Cumartesileri her zaman büyük bir heyecan içinde geçerdi. Hafta boyunca sokaklardan eski ayakkabıları toplayıp bunları gizli bir köşeye saklardık. Cumartesi akşamları bir sürü Tatar hamar Sibir iskelesinden evlerine dönerlerken bir dört yol ağzında durup eski ayakkabıları onlara satardık. Önceleri kızıp söylendiler, bizi kovaladılar ama sonra onlar da bu oyundan hoşlanmaya başladılar. Başlarına geleceği bildiklerinden savaş alanına onlar da epeyce eski ayakkabı toplayarak silahlı olarak çıkarlardı. Üstelik kimi zaman bizim cephanenin saklı olduğu köşeyi bulup çalarlardı. Bu kurallara aykırı diye yakınırdık. Sonra ayakkabıları paylaşır, yarısını onlar, yarısını da biz aldıktan sonra savaş başlardı. Onlar genellikle saflarını açık alanlarda kuruyorlar, biz de bağırışarak onların çevresini sarıp ayakkabıları fırlatıyorduk. İyi nişanlanmış ayakkabılardan biri içimizden birine isabet ettiğinde korkunç bir gürültü yapıyor, kulaklarımızı sağırlaştıran kahkahalar atıyorlardı. Savaş uzun sürüyor, bazen hava kararana dek sürüyor, o zaman kasabalılar bir sokağın köşesine siper alarak bizi izliyor, durmamız için bağırıyorlardı. Eski tozlu ayakkabılar kargalar gibi havada uçuşuyor ve bazen içimizden biri ayakkabıyı yüzünün ortasına yiyordu. Ama oyunun zevki, acıyı ve yaralanma duygusunu silip yok ediyordu. Tatarlar en az bizim kadar heyecanlanıyorlardı. Çoğu kez savaş bittikten sonra onlarla birlikte kaldıkları evlere gider, orada bize tatlı at eti ve özel sebze çorbası sunarlardı. Yemekten sonra küçük, yuvarlak tatlı kurabiyelerle koyu bir bardak çay içerdik. Her bir öbüründen daha kuvvetli olan bu kocaman adamları çok seviyor, onlarla anlaşılması kolay çocuksu bir yön buluyorduk. Özellikle iyi niyetli tavırları, hiç değişmeyen açık yüreklilikleri ve birbirlerine karşı düşünceli davranışları beni etkiliyordu. Kahkahalar atıyorlar, gülme nöbetlerine yakalanıp gözlerinden akan yaşlarla neredeyse boğuluyorlardı. İşlerinden kırık bir burnu ve masallardaki devleri andıran bir kuvvet olan Kasimovlu'nun bir mavnadan sahilin içerilerine kadar 27 putluk bir kilise çanını tek başına taşıdığı söyleniyordu. Bir kahkaha atarak ulur ve saçma tekerlemeli sözcüklerle kükrerdi. Vuu, sözcükler peynire benzer, para bala benzemez. Bir keresinde güvercini avucunun içine oturtup havaya kaldırdı. Kuşlar burada yaşamalıdır, göklerde. Hava kötü olduğu zaman mezarlığa gider, yazın babasının kullandığı bekçi kulübesinde toplanırdık. Uzun kollu, hırpani görünüşlü, asık yüzünde püskülü andıran yağlı bir sakal olan, biçimsiz, ufak tefek, kavruk bir adamdı. Aslında başı kurumuş deve dikenine, ince boynu da sapına benziyordu. Şükranla gözlerini yarıya dek kapatır, hızla mırıldanırdı. ''Tanrı hepimize bu gece iyi uykular versin.'' Biraz çay, birkaç parça şeker, ekmek ve ne olursa olsun unutmamamız olanaksız olan yazın babası için bir vodka satın alırdık. Çurka sertçe emretti. Semaveri yak pis köylü. Mezar kazıcısı güler, semaveri kaynaması için yakar ve çayın olmasını beklerken bizimle günlük olayları tartışırdı. Dikkat edin, öbür gün Trusovkaların yas bitiyor. Büyük bir yemek verecekler. Sizin için bol bol kemik çıkar diye ümit verirdi. Ama Trusovlardaki kemiklerin hepsini aşçı topluyor dedi her şeyi bilen Çurka. Güvercin baygın gözlerle pencereden dışarı mezarlara baktı. Kısa bir süre sonra hava ormana gidilebilecek kadar ısınacak. Yaz çok az konuşur ve zamanını üzgün gözlerle bize bakarak geçirirdi.